Ayrım 30, Çıkış 1, Yalçın Gücük, sayfa 334. Profların profu Ergun Türkcan'ın Hayatı Kırtasiyesine mahsus şerhler. Ergun Türkcan bu mühim eserine hiç de önemli birisi olmadığımı biliyorum. Sıradan bir bürokrat sözleriyle başlıyor ve her iki iddiaya da katılmıyorum. Bir, merkezi idarede hiç çalışmamış, çalışmaya Yeğen Bey vergi dairesinde başlamamış, buna mukabil TÜBİTAK'a girmiş Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu üniversitede doktora ile başlayıp profesörlüğe çıkmış. Bakan danışmanlığında bulunmuş, Enerji Bakanı Cahit Kayran'ın danışmanı, bürokrat diyemiyoruz. Bu yerler staff, kurmay tabaka içindir ve Ergun Hoca'nın asil nadire de danışmanlığı var. Nadir'i uluslararası dolandırıcı sayabilir miyiz? Şimdi Londra'da hapistedir. Devamlı ve öte yandan bir insan kendisinin önemli olduğunu da bilmez. Bilmeden önemli olduğunu iddia ederse densiz diyebiliriz. En yakın arkadaşları Bilsay Kuruçki, Ecevit hükümetinde Başbakanlık Planlama Teşkilatı Müsteşarı'ydı, birlikte çalışmışlar. Bilsay'da ve solcuların çocuğu Korkut Moratav'da böyle bir işarete rastlamıyoruz. Aksine işaretleri çoktur. Alçak gönüllülük sözcüklerini iyi kullanmayı tavsiye ediyorum. Biz bize Farisi'den geçen çok iddiasız bir sözcüktür. Silivri'de ben biz dedikçe savcılar biraz çekiniyorlardı. Kaç kişisiniz soruyorlardı, hatta korkarlar. Osmani yüksek dilde bendeleri, kulları, acizleri kibarlık yüklüdür. Ergun Türkcan'ı bir konferansta veya seminerde dinlerken hiç önemsiz birisi konuşuyor izlenimi edinmedim. Bendeleri ya da acizleri sözlerini bilmezler. Profesör doğuştan müderris olmakla hep önemlidir. Bizim mesleğin ilk büyük yazarı sayılan Adam Smith kitabına An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations adını koymuştu ki bir yoldur. Servetlerin tabiat ve nedeni üzerine bir tetkik, müthiş bir başlangıçtır. Ve Türkcan da bir ara boş kalmış, Toynbee'nin ciltlerini ve Proust'un Kayıp Zamanlar İzinde'yi okumuş ki kutlarım. Kendisini önemli görmeyen hiçbir kimsenin bunları okuduğunu düşünmüyorum. Hele Proust müthiştir, Türkcan iddialıdır. Bir yerde de şunu yazıyor. Yalçın Küçük 3. sınıftaydı. Fikir Kulübü Başkanı bizi üye yaptı, nasıl yaptığını da bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Kırtasiye'de varsa demek yapmışım ve bu başarımdan dolayı kendimi kutluyorum. Fikir Kulübü bir yoldur. Demek 1959 Taner Timur mezun olmuş ve başkanlık bana geçmiş. Ergun pek önemli bir yola girmiştir sayıyoruz. Bendelerinin bir katkısı olmuşlar. Hayli memnunam diyebiliyorum. Belki de kuşağının çocuğudur, okuyucudur. Kitapçılarda bir şey yok. Bu ibareyi kırtasiyesine düşmüştür. Devamlı ama bazı arkadaşlarda kötü tehlikeli kitaplar bulunur. Bir mizah denemesi yapmaktadır. Başta Lenin, sonra Marx, Engels, Devlet ve İhtilal, Ailenin Kökeni gibi 1930'ların Semih Rifat tercümesi kitaplar parçalanmış halde elden ele dolaşıyordu. Yıl 1958-1960. Bir kuşak okuyor ve doğuyorlar. Şunu da aktarmam gerekiyor. Ben ikinci sınıftayken 27 Mayıs 1960 devrimi veya sonraki tanıma göre darbesi oldu. Birden siyasi hava değişti. Doğrudur, devrim bir altüst oluştur ve tüm havaları değiştirmektedir. Şöyle devam ediyorum. Sosyalist Kültür Derneği kuruldu. Kolejin oralarda bir apartmanın alt katı, toplantılar olur, heyecanla giderdik. Tüm solcu ilerici hocalar, yazarlar oradaydı, tanıdık, tanıştık. Devrimde hocalar öğrenci ve öğrenciler hocada olurlar, rastlarız. Kırtasiye'den, Kıbrıs Fatihi, Yalçın Küçük'ün şehadeti. Kıbrıs Harekatı'nın ikinci aşaması Ağustos ayına isabet eder. Bu dönemde aklımda kalan ilgi çekici olaylardan biri Yalçın Küçük'ün şehit olmasıdır. En büyük Türk büyükleri arasındaki Yalçın'ı anlatmaya gerek yok. Mülkiye'ye girdiğim 1958 yılından beri arada kavga da etsek artık kadim dost olmuşuz. Onu tabii ki Bakan Cahit Kayra da tanıyor. Bir gün beni odasına çağırarak çok üzgün bir tavırla "Biliyor musun Yalçın'ı kaybettik" dedi. İnanamadım. Yalçın 9 canlı kedi gibidir. Ölmez, öldürülemez. Ama bakan da şaka yapmıyor. Doğrudan genelkurmaydan bilgi alıyordu. Çok üzüldüm. Şimdi temren bir çocuğuyla ne yapacaktı? Yalçın plancılık, ODTÜ'de hocalık, siyaset, yazarlık, gazetecilik yapmış ama askerliğini ertelemişti. Benden 2 yaş büyük olduğu hesaba katılırsa bana göre 10 yıl gecikmeyle 1973'te topçu okuluna gitmişti. Birkaç gün sonra yine bakan beni çağırarak sevinçle "Yalçın yaşıyor" dedi. Dokuz canlı kedi teorisi doğru çıkmıştı. Ama bu arada ailesinin ruhuna mevlit okuttuğu da kulağımıza gelmişti. Ergun Türkcan, Türk'ün memuriyetle imtihanı, siyasal yayınları Ankara 2014, sayfalar 276-277. Biz Behice Boran'la birlikte Türkiye İşçi Partisi faşizme hayır kampanyası başlatmıştık. Askeri darbe bekleniyordu. Herkes ve bütün sol Kemalist müdahale bekliyordu. Ve biz gelen faşizm diyorduk. 9 Mart 1971 tarihinde Avcıoğlu Madanoğlu'nun artık Baatist dediğimiz ve Sovyetler Birliği'nin desteğine sahip devrim girişimini bertaraf ettiler. Ve 12 Mart 1971 tarihinde Amerikancı darbeyi yaptılar. Deniz Hüseyin Yusuf'u işte bu arada astılar. Çok işler yaptılar ve beni de ODTÜ'deki öğretim üyeliğinden kovdular. Askerlik yapmamıştım, almadılar. Orduda taraftarlarım olduğunu düşünüyorlardı. Uzak tutmak istediler. Sonunda aldılar. İstanbul'da Harp Akademilerinde yedek subaydım ve Ecevit hükümeti kurulmuştu. Hükümet bakanlara yakın olmamı istiyordu. Ayrıca Cumhuriyet'te ekonomi sayfası ve yorumuna devam ediyordum. Bir biçem geliştirmiştim. İmzama gerek olmuyordu, tanınıyordum. Genel kurmaya, Ankara'ya aktardılar. Teoman Erel çok uyanık ve sakin, hep haberdar bir gazeteciydi. Sonra Ankara'da müthiş haber azançı beraber olduk. Adem Yavuz sokaktaydı. Adem Kıbrıs'ta şehit olmuştu. Teoman'ı da erken zamanda bir trafik kazasında kaybetmiştik. Genel kurmaydaydım, Teoman'ın bir haberini duyuyorduk. Yalçın'ı Kıbrıs'a savaşa gönderecekler, orada öldürecekler deniyordu. İyi ama ben genelkurmayda yedek subaylık yapıyordum. Yine de uzağımda sayıyordum. Nazım Hikmet haklıydı. Hapisten çıkmıştı, çok uzun yatmıştı. Askeri almak istediler. Nazım öldürecekler diyordu ve kaygılıdır. Öyle yaparlar. Başa çıkamadıkları aydınları askerde bir kuyuya atarlar. Düştü derlerdi. Temizlikleri kuyudandır. Nazım çıktı dışarı fakat ben genelkurmaydaydım. Ve 1966 olabilir. Büyük aydınımız İlhami Soysal'ı Ankara'da meclis önünde yakaladılar, kaçırdılar ve dövdüler. Bu tarihi 3. iç savaş başlangıcı sayıyordum. Daha sonra Kor General Recai Ergin'in marifeti dediler bilemem. Tanıyordum. Çok yakınlarımızın çok yakınıydılar. Evlerinde de karşılaşırdık. Çocuklarının birisi ODTÜ'de öğrencimdi. Severdim ve severdi. Genelkurmaydaydım. Bir akşam çıkıyorduk. Genelkurmaydaydı. Nizamiye'de beni gördü. Gözleri üzerime çakılı kaldı. Çok az zaman sonra beni zırhlı birliklere sürdüler. Birlikler oradan Kıbrıs'a gidiyorlar. Yaklaşıyordum. Hep düşündüm. Bazen gözyaşları sıcaktırlar. Yatakta sessiz, temrene duyurmak istemiyorum. Çıkabilirim. İngiltere'de beni tanırlar. Ancak so what? Öyle olsa ne olur? Emekçilere içimden sözüm var. Hep onlar için çalışacağım. Yalnız çağrılıp da savaşa gitmeyenlerin bu şansı yoktur. Çok düşündüm. Hem savaşı ve hem öldürülmeyi seçtim. Ölümü seçmek rahatlamaktır. Savaşı sevdim. Hareket eden ünlüler arasında dolaştım. Kimseyi öldürmedim. Yalnız fırsatı hiç kaçırmadım ve düşmanlarımı ölümden kurtardım. Birisi pek çocuktu. Bir gün Kıbrıs'ın Rum kesiminde bir televizyonda bizi karşı karşıya getirdiler. Zorlandık. O zaman başında kaskı vardı diyordu. Sonunda birbirimizi tanıdık. Doğru, doğru beni bu kurtardı. Rumca bağırıyordu. Çok heyecanlı. Annesi bana danteller örmüştü. Tespitten sonra 20 yıl geride kalmıştı. Verdiler. Kurtardığım Rum çocuk saatçi olmuş. Bana saat yapmış. İkisini de çok severim. Ganimetimdirler. Bir gün Magosa Kalesi'nde geziyordum. Savaş zamanıdır. Yerde bir Cumhuriyet gazetesi gördüm aldım. Ekmekçinin yazısı vardı okudum. Bu vesileyle öldüğümü öğrendim. İnsanın kendi ölümünü okuması bir tuhaftır. Birden iki dünyalı oluyoruz. Savaşta beni hep ölümü yüksek yer işlere gönderdiler. Pek umursamıyordum. Ecevit Başbakan kürsüde konuşuyormuş. Bir kağıt uzatmışlar, öldüğümü haber vermişler. Ağlamış. Kürsüde ağlamak zordur. Ben de Ecevit'in ölümüne ağladım. Ergun Türkcan, bunlara kurt köpekleri derler diyordu. Cahit Bey 38'di, Ziya Müezzinoğlu 40'lı ekliyordu. Mektebi Mülkiye'den çıkış yıllarıdırlar. Cemal Can Türk var. Baban Şeref adlı Şeref Durugöl bunlar. Hazinenin Beytül Mal'ın bilinen kurt köpekleridirler. Kimseye kaptırmazlar. Cahit Bey ile Ziya Bey aramızdalar. Profların profu sevdiklerini abartma kusuru ile mağlüldür. Bizim Atilla ilanı ise çok abartıyor ve ben de şimdi çubuğu tersine bükmeye çalışıyorum. Attila'nın roman yazarlarının ilk romanda kendilerini yazdıklarını söylediğini aktarıyor. Ama bu edebiyat eleştirisinde alfabedir. İlk romanı yakın derler ve bunun tersi de var. Atilla anlattım ya, anılarında hep roman yazar. Türkçe'ni okuyacakları uyarıyorum, işimdir. Hayır, yanlış anlaşılmak istemem. Atilla'yı her açıdan pek değerli bulurum. Yaşar Kemal'in bir feodalite yazarı olduğu yollu tespiti yol açıcıdır. Yer yer abartsa da Cumhuriyet'e, Atatürk'e bağlılığını Atilla hep gazi derdi, çok severim. Bu arada ben de kanunen gazi tayfasındanım. Ve şimdiki komutanları beğenmem, küçümserim. Ayrıca Atilla'nın cinsiyet taşan şiirlerini beğenirim. Yalnız eleştirmen Profesör Tahsin Yücel'in otodidakt tespiti de çok yerindedir. Atilla bir otodidakttır ve Profesör Yücel'in bu nitelemesinde küçümseme dozu yüksektir. Yeni bir söyleyiş icat ettim. Öksüz kitap diyorum. Benim de öksüz kitaplarım oldu. Ergun Türkcan'ın bu eseri de öksüzdür. Ne demek? Açmıyorum ve işaretle yetiniyorum. Ancak çok ilginçtir. Bir yerde o kadar hatıram var, hangisini anlatayım diyor ve ben de önce uzun uzun ve özenle tıpkı bir roman yazıyorum. Malzeme ve Ergun'da maya var. Sabır mı? Çok yoktur. Bunlar kuyumcu işidir. Ne yazmalı ve ben de hangi bölüm üzerinde durmalıyım kendime soruyorum ve cevabı zordur. Kitabın kapsamı alanı o kadar geniş ki böyle geniş kapsamlı okuyucumuz kaldı mı bilmiyorum. Bir öksüz kitaptır, Ergun'un eli mahsulüdür. Yine başlarken hayatım bir roman değil ama her zaman bir romancı olmayı hayal ettim ve olamadım demektedir. Burada bir tahrik olmalı ve 7. bölüm Kırtasiye'de bir roman tadı görüyorum ve seçiyorum. Ergun Hoca bir ara işsiz kalmış ancak sevenleri tahminin üstündedir. Bir mühendislik proje ve müteahhitlik firması olan Soyut'ta iş bulmuşlar, çalışıyor. Güzel, Şeref Duru Gönül'den söz ettim, tanıtmak zorundayım. Ticaret Bakanlığı müsteşarıydı. Türkcan 11 bakan eskitmiş, bir müsteşar olarak da tanıtıyor. Bu kurt köpeği tanıtımına ektir. Şeref Deli Gönül kurt köpeği bir müsteşardı ve boş zamanlarında bakan yediğini biliyoruz. Ergun bürokratsa Şeref Bey Benli Belkıs olmalıdır. Ulus'ta Tabarimbar müdavimidir. Nerede kaldı Benli Belkıs ve nerede Tabarimbar? Yaşatmak ve bu maksatla yazmak lazım, yazarını arıyoruz. Bazen Deli Gönül de diyorlar ve Türkcan'dan bilgileri toplamaya devam ediyorum. Şeref ağabey ya Avrupa'da ya da gelince o sırada Türkiye'de yatırım yapmaya soyunmuş olan Kıbrıslı iş adamı aslında İngiliz vatandaşı Asil Nadir'in Türkiye'de temsilcisi olmuş. Ve pek güzel diyorum. Ve Karanfil sokak yakınında bir yerde karşılaşmışlar. Sıralanan cümleleri buraya alıyorum. 1. Boş ver Soyut'u da gel bana çalış. 2. Prof, kalk da bizimle büroya gidelim. 3. Bana şirket bul alayım. Pek hoş, öyle anlıyoruz. Prof artık Duru Gönül ve bir vesileyle Asil Nadir ile çalışmaktadır. Şeref Duru Gönül doktrini. Viskiden anlamayan eşeklere viski verilmez. Şeref ağabey tüm eski bürokratlar gibi takım elbise, çok güzel gömlekler, ipek kravatlar, İtalyan ayakkabılar giyer. Winston sigara içerdi, sonra sigarayı bıraktı. Büronun arkasında büyük gömme dolapta dış seyahatlerden gelen gidenden ve dönüşünde Almanya'dan getirdiği çok kaliteli içkilerden oluşan bir koleksiyonu vardı. Henüz yabancı içkiler markette satılmadığı için bu gerçek bir hazineydi. Bazı akşamlar arkadaşları geldiğinde kutlanacak ve sövülecek bir durum olduğunda ''Alo Hüseyin'' diye bağırır, bir viski şişesi çıkartırdı. Güzel kristal viski bardakları ile içmeye başlardık. Viski içmeyi bizim eşekler bilmezler diye herkese viski çıkarmazdı. Ergun hocamdan öğrendiğime göre beni çok severdi. Doğrusu benim de pek sevdiğim bir yöneticiydi. Bana Ankara'ya ilk makosen ayakkabıyı kendisinin getirdiğini de anlatırdı. O tarihte çeşit çeşit İtalyan ayakkabıları olduğunu bilmiyordum. Ya bakanların hırsızlıklarını ya da kendi makosenlerini hikaye ediyordu. Başka anlatımını hatırlamıyorum. Bildiğim pek namuslu bir bürokrat olduğu, ancak baban Şeref yanında deli Şeref diyenler de vardı. Popüler olduğu mutlaktır. Cumhuriyet gazetesinde yazıyordum. Kendimi kalıcı düşünmüyordum. Gazeteye yanıma bir kişi vermelerini, yetiştirmek istediğimi söylemiştim. Yalçın Doğan'ı gönderdiler. Şeref Bey ile de tanıştırmıştım. Eğitimin bir parçasıdır. Uğrardım, çok hoş idi. Yanına her zaman çok ünlü gazeteciler gelirdi, adlarını söylerdi. Geldi bir kemik attım gitti derdi. Mühim haberlere kemik diyordu, haberle donatırdı. Kime ne vereceğini bilen bir adamdır. Büyük gazetecilere büyük kemik atardı. Köpek kabul ederdi. Adalet sahibidir. Şeref Duru Gödül'den gazete için hiç haber almadım. İhtiyacım yoktu. Haberleri ben kurardım. Cumhuriyet'in o zamanda günlük tirajı 165 bin çevresindeydi. Ben yazdığımda 20 bin daha arttı, bana sızdırılırdı. Bunlar sırdılar. Benim dostum oldu, hep öyle biliyorum. Güzel, Şeref Bey en ünlü gazetecileri elinin içinde tutardı ve devlet misli bir hali vardı. 11 bakan gitmiş, Şeref Bey yerinde kalmıştır. Tutmasını bilen adamdır. Çok güzel işler yapmışlar. Artık asilin adamlarıdırlar. Dış geziler, lüks oteller, uçaktan inmiyorlar. Eğlenceler çoktur ve sefahat boldur. Profların profu işte tam böyle bir yerde. Güzel şeyler çok uzun sürmez. Asil Nadir'in rüyası da bir anda bitti ya da bitirildi demektedir. Ergun Asil Nadir'in yoksa o da mı Medina'da yok ettiğimiz Nadir aşiretinin artıklarından. Öyleyse İbrani olabilir. Amerikalıların ricası ile İngilizler tarafından bitirildiğine inanıyor. Ve şimdi Asil Nadir Londra'da biteceğe benzemeyen hapisliğini sürüyor. The End of Sefahat de tabir edebiliyoruz. Kırtasiye sayfalarına düşenlerden anladığıma göre zengin, yakışıklı, Türkiye'de popüler yatırımcı ve kalkınmacı bir Asil Nadir yaratılmıştır. Ve State Department'tan Müsteşar Lasky şimdi Nadir'in Denktaş'ın yerini almasını istemektedir. Nadir reddetmek akılsızlığını sergilemiş ve hapishaneyi boylamıştır. Özeti budur. Müsteşardan Koruma ve Ayşegül'ün filmleri. Şeref ağabey bu hikayeye pek inanmış görünmüyordu. Amerikalıyla konuşup aklı sıra bana hava atıyor. Biz ne cumhurbaşkanları gördük diyordu. Birkaç ay sonraydı. Bana bak bu iş ciddi galiba. Adam çok korkmuş dedi. Asil Nadir, Lasky'nin bu sefer kendini tehdit ettiğini, bu lafları dinlemezse başına bazı ciddi şeyler gelebileceğini söylediğini anlatmış ve korumalarının arttırılmasını istemiş. Korumaların başına eski Emniyet Genel Müdürü ve İçişleri Müsteşarlığı yapmış bizden bir sınıf büyük Fahri Görgülü vardı. Emekli olunca emekli polislerden bir ekiple Asil'in korumacılığını yapıyor. İş yerini Boğaz'da karısı Ayşegül'ün kaldığı Sadullah Ağa yalısını koruduğu gibi yakın korumayı da Görgülü'nün ekibi sağlıyordu. Şeref ağabey yalıda çevrilen filmleri ve benzer enformasyonu bunlardan, daha doğrusu daha alt kademedeki emekli polis ve komiserlerden alıyordu. Dedikodu ruhun gıdasıdır, hele bir büyük bürokrat için çok önemlidir. Artık bitirme zamanıdır. Bir gün yine Müsteşar Şeref Bey ile makamında sohbet ediyoruz. Elinde bir kemik var, anladım. Pek büyük, sıkıntılı günleri, belki de Şeref Bey'i atacaklar. Kemiği atmanın zamanıdır, anlattı. Ben kemik almıyorum, teşekkür ederim. Duyuyorum, biliyorum. Bülent Bey beni transfer etmek istiyor. Ben yardım ediyorum, bakan veriyorum, genel müdür gönderdiklerim çoktur. Ancak ben marşımı değiştirmiyorum. Jandarma biz sosyalitiz, ver elini bana, durum budur. Seçim gezilerine otobüsle çıkıyor, çok davet ediyor. Katılmıyorum. Ancak bu kez evet dedim, Konya'ya gidiyoruz. Müthiş. Bülent Bey'e sevgi olağanüstü. İnsanlar pervane misli otobüsün camlarına yapışıyorlar. Erol Çevikçe galiba bakan ve Teoman Köprülüler galiba parti yöneticisi otobüsteler. Erol, Kabataş'tan ve planlamadan arkadaşım. Teoman da iş bilen birisidir. Otobüste her ikisine de anlattım. Şeref Bey'de bir bomba var, alın dedim. Bülent Bey'e haber vermelerini hassaten ifade ettim. Hareket başlamıştır. Dosya CHP merkezindedir. Eksiksiz hazırdır. Daha sonra mobilya yolsuzluğu olarak bilinen Yahya Demirel'in baş aktörü olduğu ve tabii Süleyman Demirel'i hedef alan bir dosyadır. Hiçbir eksiklik yok. Ticaret Bakanlığı'nın pek yüksek ve değerli memurları Ayhan Yaman ve Ayhan Çopur İsviçre'de yerinde incelemeler de yaptılar. Her iki Ayhan'ı da kaybettik. Eksik yoktur. Ankara'da olanları tamamladılar. Kurt köpekleri mi? Şeref Bey'in yolu budur. Bakanlar yolsuzluk yaparlar, Şeref Bey sessiz sessiz dosyalarını hazırlar. Fazla ileri gitmelerine izin vermiyor. Dokunmak isterlerse bir ölçü batırıyor. Bu nedenle hep yerindedir. Ancak Süleyman Demirel gücünü denemek istemiştir. Ve hatta Şeref Bey'in evine bombalar konmuştur. Morrison Süleyman vakasından sonra mobilya olağanüstü yıpratmıştır. Bir kurt köpeği dersidir. Şimdi Bülent Bey'e hazır dosyayı patlatmak düşmektedir. Ciddi olacak, İsviçre'ye büyük gazeteciler gönderilecek ve bunlar da Sherlock Holmes pozunu takınacaklar. Bilinen yolsuzlukların bir de Avrupa'da keşfi çok daha etkilidir. Bülent Bey'in benim gitmemi istediğini duydum. Bana göre değil. Bir kez Nusret Hanım, Nazım Hikmet'in büyük aşkı anılarını yazmamı istemişti. Ben yolsuzluk rapor etmiyorum ve anı yazmıyorum. Altan Öğmen ise dünden hazırdı. İsviçre'ye 10 günlük bir seyahat demektir. Orada gezmekten ve eğlenmekten başka bir işi yoktur. Hazırdırlar. Altan Öğmen gönderiyor ve galiba Uğur Mumcu her gün yazıyordu. Türkiye sallanıyordu. Sonra Mobilya Yolsuzluğu kitabını da çıkardılar. İki büyük gazetecimiz ve benim arkadaşlarım büyük başarı elde ettiler. Tebrikler ediyorum. Peki bu kadar mı? Bu hikayenin Şeref Bey ile ne ilgisi olabilir? Ve öyleyse finale ihtiyacımız var, gerçekten bitiriyoruz. Galiba ikimizin de zamanı boldu. Herhalde yaza giriyoruz. Ve Şeref Bey ile her gün öğle üzeri Mülkiyeliler Birliği'nin bahçesinde buluşuyoruz. Şeref Bey dosyasını açıyor ve şimdi buradayız diyor. Ve yarın şunu. Ve çok kızdığı da oluyordu. Hem Altan çok ihmalcidir ve gezmeyi seviyor, hem de Şeref Bey titizdir. Ayrıca küfrünü eksik etmemektedir. Ben İsviçre'den gönderilen mobilya yolsuzluğunu bir gün önce Ankara'da ve Mülkiyeliler Bahçesi'nde okuyorum. Şeref Bey abartıyor sonunda. Altan Öğmen ve Uğur Mumcu mobilya yolsuzluğu kitabını çok güzel yazdılar. Ve en büyük araştırmacı gazeteci oldular, kutluyorum. Fakir Baykurt ne yazdı, Mahmut Makal ne yazdı, Başaran ne yazdılar ve olmasalar köyümüzü bilemezdik. Mahmut'un bizim köyü harikadır. Kimselere ve yeni kuşaklara anlatamam. Hiç niyet etmiyorum. Anlamaları için bizim olan köye aşkla bağlı olmak şarttır ve böyleleri artık yokturlar. Ergun bize yer yer şehirleri yazdı, yer yer bürokrasiyi verdi. Hepsini birden yazmamış olmasını ve ayrı ayrı telif etmesini, biraz da sabırlı olmasını tercih ederdim. Fakat bundan da memnunuz. Bazen kitaplarımı okur ve eleştirirdi, düzeltme ve değişiklikler önerirdi, çok sevinirdim. Hepsi güzel ve yerindedir. Ama Ergun hocam, bunlar çok güzel. Yalnız bunları alırsam bu benim değil senin kitabın olur derdim. Herkesin kitabı kendinedir. Bu da Ergun Türk Canvari kitaptır. Yalnız öksüz kalırsa anlayışla karşılamak durumundadır. Kırtasiye'de ayrıntılara çok şaşırdım. Akrep avcılığına bayıldım. Bal mumu sarkıtıp toprağın derininden çıkarıyorlarmış. Zehrini bir doktora satıyorlar. Peki hoş da bunları nasıl hatırlıyor? Yoksa diğer kitabında önceki yazılarının kayıtlarını nasıl tuttuğunu fark ettim. Ergun'un bir küçük memur hali olduğu anlaşılıyor. Ve Türkcan iddialarının aksine hiçbir zaman bürokrat olmamıştır ve olmasına imkan yoktur. Ve yer yer tekrar ediyorum, küçük memur tipolojisi çizmektedir. Annesini ve maternal dedesini çok seviyor. O kadar çok ki sevgiden başkasına kaldığını sanmıyorum. Kaldıysa oğlu Ali'ye, ama Ali Bey'i tekrar ediyorum, bir de Bey ekliyor. Arkeolog, akademisyen, biz de çok seviyoruz. Tabii diğer oğlu Emre'yi de pek seviyoruz. Paternal yanı var. Arnavuttur demek istiyorum. Olmadığı her şeye üzülen bir adamdır. Sanki üzüntü kumbarası hep yanındadır. Pek sevgili dedesi Kadıköy'de evlerinin yanında Saint Joseph'e vermek istemiş. Babası subay, kabul etmemiş. Babası ve amcası göçmenler ve muhafız alayında subaylar, uzun boyludurlar. Ergun babasına uzaktır. Saint Joseph meselesinden mi bilemem. Ancak orduya da sevgisizdir. Ben ise hem çok eleştiren ve hem de çok seven bir insanım. Ve hala köyümüz ile bir tutarım, buradayız. Şeref Deli Gönül için güzel bir isim icat etmiş. Memur Türk ve her açıdan öyledir. Sıra memuru olarak başlamış ve aynı yerde müsteşar olmuştur. Atilla İlhan Hayatım diye başkalarının romanını yazıyordu. Ergun'un da bürokrat derken Şeref Bey'i hayal ettiğini hesap etmek zorundayız. Birlikte çok devletçilik oynamışlar. Çıktıkları halleri de var. Sevgili Şeref, prof şu kağıdı al, sakla, evde açarsın demiş. Prof almış sarı zarf, bir memur olmuş ve korkmuş. Biz memurlar sarı zarftan korkarız. Bizleri şöyle bir kırmızı zarfla hiç kovmuyorlar. Kovulmamızın bayrağı sarıdır. Halbuki bize kırmızı zarfla kovulmak yakışır. İki vasiyeti var. 1. Prof benden nasihat, bir ev alırken nasıl girdiğine değil, tabutunun nasıl çıkacağına dikkat et. İlki budur. Şeref'i ölmeden önce de hastaneye zor götürüyorlarmış. Dubleks evin merdivenleri dardır. 2. Profların profundan aktarıyorum. Bir kağıtta ölüm ilanı taslağı, Şeref Duru Gönül'ün ailesini yazdıktan sonra ölüm tarihi yerinde sadece Kasım 1988 yazıyor. Günü boş. Gerçekten 7 Kasım'da öldü. Öteki liste yapılacak işlerle ilgiliydi. Ölümünden sonra aile fertleri ve arkadaşlarının hangi işleri nasıl yapacağı, bakanlık görev taksimat cetveli gibi hazırlanmıştı. Bana da tabuta bayrak bulma işi verilmiş. Baban Şeref tam bir bürokrat gibi yaşadı ve öldü. Memur Türk tipinin en güzel örneğidir. Ve katılıyorum, kutluyorum. Peki hangisini mi? Pek bilmiyorum. 30. ayrımın sonu. Sayfa 346.